Ayrım 16. Bütün masallar, bütün öyküler. Canterbury Lord'la idealist bir romans. Birinci kısım. Amerikan orta elçisi Mr. Hiram B. Otis, Canterville Chase'i satın aldığında herkes ona çok budalaca bir şey yaptığını söylemişti. Çünkü hiç kuşku yok ki ev periliydi. Hatta onuru konusunda son derece titiz bir insan olan Lord Canterville, pazarlık aşamasına geldiklerinde bu gerçeği Mr. Otis'e kendi ağzıyla bildirmeyi görev bilmişti. ''Bu evde oturmaktan hoşlanmayışımız.'' dedi Lord Canterville. ''Büyük teyzem Dul Bolton düşesinin akşam yemeği için giyinirken omuzlarına değen iki iskelet el yüzünden kapıldığı dehşetin şokunu hiçbir zaman üzerinden atamamasındandır. Size söylemekliğim gerekir ki Mr. Otis, hortlak birçok aile ferdi tarafından, ayrıca bölge rahibimiz Cambridge King's College mezunlarından peder Augustus Dampier tarafından da görüldü.'' Düşes'in başına gelen talihsiz olaydan sonra genç hizmetkarlardan hiçbiri bizimle kalmak istemedi. Lady Canterville ise geceleri koridordan ve kütüphaneden gelen esrar İngiliz gürültüler yüzünden çoğu kere bütün gece gözünü kırpmadı. Lordum dedi elçi, hortlakla mobilyalarla birlikte satışa dahil. Modern bir toplumdan geliyorum. Bizler paranın satın alabileceği her şeye sahibiz. Eski dünyanın altını üstüne getiren en iyi aktrislerinizle prima donnalarınızı kapıp götüren bunca atak gencimiz varken öyle tahmin ediyorum ki Avrupa'da hortlak diye bir şey olsaydı çok kısa sürede onu da bizim halka açık müzelerimizde ya da gezginci gösterilerimizde görürdük. Korkarım hortlak gerçekten var dedi Lord Canterville gülümseyerek. Sizin girişimci empresaryolarınızın uvertürlerine direnmiş de olsa... 3 asırdır tam tarih vermek gerekirse 1584'ten beri gayet iyi tanınıyor ve tam aile fertlerinden birinin ölümünden önce ortaya çıkıyor. Eh ona bakarsanız aile doktoru da öyledir Lord Canterville. Ama hortlak diye bir şey yoktur bayım ve doğa yasalarının da İngiliz aristokrasisi için askıya alınacağını sanmıyorum. Siz Amerika'da doğallığa çok meraklısınız onu biliyorum dedi Lord Canterville. Mr. Otis'in son dediğini pek anlamamıştı aslında. Evin içinde bir hortlak olmasına aldırış etmiyorsanız pekala. Yalnız unutmayınız sizi uyardım. Bundan birkaç hafta sonra satış işlemleri tamamlandı ve mevsim sonunda elçi ve ailesi Canterville Chase'e gittiler. Kızlık ismi Miss Lucretia Ertapen olan eskinin Batı 53. sokak New Yorklu güzellerinden Mrs. Otis, o sıralar güzel gözlü, harika profilli, pek hoş bir orta yaşlı kadındı. Ülkelerini terk ettiklerinde pek çok Amerikalı hanım müzmin hastalıklı görünümüne bürünür çünkü bunu Avrupalı inceliğinin bir gereği sanır. Mrs. Otis ise hiçbir zaman bu hataya düşmemişti. Çok sağlam bir bünyesi vardı. Aynı zamanda gerçekten hayranlık uyandıracak ölçüde hayvansal bir enerjiye sahipti. Aslında birçok bakımdan oldukça İngilizdi ve hatta bugünlerde Amerikalılarla birçok ortak noktamız bulunduğunun kusursuz bir örneğiydi. Tabii dil hariç. Anne babası tarafından yurtsever bir anlarında Washington adıyla vaftiz edilen ve kendisine yapılanı hiçbir zaman unutmayan en büyük oğlu sarı saçlı oldukça yakışıklı bir delikanlıydı. Bu delikanlı ard arda 3 sezon boyunca Newport gazinosundan Alman dansının başını çekerek Amerikan diplomasisine uygunluğunu kanıtlamış, hatta Londra'da bile kusursuz bir dansçı olarak ün salmıştı. Tek zaafı gardenyalar ve asalet ünvanlarıydı. Bunun dışında son derece aklı başındaydı. Miss Virginia E. Otis 15 yaşında küçük bir kızdı. Bir ceylan kadar kıvrak ve güzeldi. Kocaman mavi gözleri güzel bir özgürlükle doluydu. müthiş bir Amazondu ve bir keresinde Midillisine binerek parkın etrafında Lord Bilton'la yarışmış, yarışı da 1,5 at boyu farkla tam Achilleus heykelinin önünde kazanmıştı. Bu, onu izleyen genç Cheshire Dükü'nün aklını başından almış, hemen o gece vasileri tarafından gözyaşları içinde Eton'a geri yollanmıştı. Virginia'dan sonra ikizler doğmuştu. Onlara genellikle yıldızlar ve çizgiler denirdi. Çünkü sık sık şiddetle azarlanırlardı. Şahane veletlerdi ve saygıdeğer orta elçi haricinde ailenin tek gerçek cumhuriyetçileri onlardı. Canterville Chase en yakın tren istasyonu Ascot'tan 7 mil uzaklıkta olduğundan Mr. Otis onları karşılaması için telgrafla küçük bir araba ayarlamış, neşe içinde yola koyulmuşlardı. Çok güzel bir Temmuz akşamıydı. Havada çam ağaçlarından gelen tatlı bir koku vardı. Arada sırada kendi tatlı ötüşüne dalmış bir tahtalı güvercinin sesini duyuyorlar ya da hışırdayan eğrelti otlarının derinliklerinde bir sülünün kızıl renkle yanan göğsünü seçebiliyorlardı. Onlar geçerken küçük sincaplar kayın ağaçlarının dallar arasından bakıp kaçıyorlar, beyaz kuyruklarını havaya dikmiş tavşanlar çalılıkların ya da yosunlu taşların üzerinden sekerek kaçıp gidiyorlardı. Canterville Chase'e giden açıklığa girdiklerinde ise gökyüzü birden kara bulutlarla doldu. Etrafa sanki garip bir sessizlik hakim olmuştu. Başlarının üzerinden sessizce büyük bir karga sürüsü geçti ve daha eve varamadan iri yağmur damlaları düşmeye başladı. Onları karşılamak için evin önüne çıkan yaşlı kadın basamakların üzerinde ayakta duruyordu. Derli toplu siyah ipekli elbiseli, beyaz boneli ve önlüklüydü. Bu kadın evin kahyası Mrs. Umney'di. Mrs. Otis, Lady Canterville'in samimi ricası karşısında onu işten çıkarmamıştı. Arabadan inerlerken iyice eğilerek bir reverans yaptı ve eski moda nazlı bir edayla ''Sizlere Canterville Chase'e hoş geldiniz'' diyorum dedi. Onu izleyip Tudor üslubundaki güzel koridordan geçerek kütüphaneye girdiler. Burası kara meşe kaplamaları olan uzun alçak tavanlı bir odaydı. Odanın bitiminde büyük renkli camdan bir pencere vardı. Burada kendileri için çay hazırlandığını gördüler. Şallarını çıkardıktan sonra oturdular ve etrafa bakınmaya başladılar. Bu arada Mrs. Umney onlara servis yapıyordu. Birden Mrs. Otis şöminenin hemen yanında yerde donuk kırmızı bir leke gördü ve bunun ne anlama geldiğini gerçekten bilmeden Mrs. Umney'e ''Korkarım buraya bir şey dökülmüş'' dedi. ''Evet madam'' diye cevapladı yaşlı kadın alçak sesle. ''Oraya kan döküldü.'' ''Ne korkunç'' diye haykırdı Mrs. Otis. ''Oturma odasına kan lekesi hiç istemem. Hemen temizlenmeli.'' Yaşlı kadın gülümsedi ve aynı alçak esrarlı ses tonuyla 1575 yılında tam o noktada kocası Sir Simon de Canterville tarafından öldürülen Lady Eleanor de Canterville'in kanı o. Sir Simon karısının ardından 9 yıl daha yaşadı. Sonra çok esrarengiz koşullar altında birden ortadan kayboldu. Cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Ama suçlu ruhu halen Chase'de gezer durur. Kan lekesi turistler ve diğer kişiler tarafından pek hayranlıkla karşılanıyor ve temizlenemiyor. ''Amma saçmalık!'' diye bağırdı Washington Otis. ''Pinkerton şampiyon leke çıkarıcısı ve paragon deterjanı onu anında çıkarır.'' Ve daha dehşet içinde kalmış kahya kadın araya giremeden dizlerinin üzerine çökerek kara bir sürme çubuğuna benzeyen bir şeyle yeri hızlı hızlı silmeye koyuldu. Birkaç dakika içinde kan lekesinden eser kalmadı. ''Pinkerton'ın işe yarayacağını biliyordum.'' diye bağırdı muzaffer bir edayla, dönüp hayranlık içinde kendisini izleyen ailesine bakarken. Fakat bu sözler ağzından çıkmış çıkmamıştı ki, loşoda korkunç bir yıldırım çakımıyla aydınlandı. Korkutucu bir gök gürültüsü hepsini yerlerinden sıçrattı ve Mrs. Umney bayıldı. ''Ne feci bir iklim.'' dedi Amerikalı elçi sakin bir sesle, bir sigara yaktı. ''Avrupa'da nüfus o kadar çok olmalı ki herkese yetecek kadar iyi hava bulunamıyor. Ülkeyi terk etmenin İngiltere'nin derdinin tek çaresi olduğunu her zaman söylemişimdir.'' ''Hiramcığım!'' diye bağırdı Mrs. Otis. ''Kadın bayıldı, ne yapacağız?'' ''Kırılan tabak çanak gibi maaşından kesersin.'' diye cevapladı elçi. ''Bir daha da bayılmaz.'' Hakikaten de Mrs. Umney birkaç dakika sonra kendine geldi. Gene de çok sarsılmış olduğuna hiç kuşku yoktu. Ve sertçe Mr. Otis'e eve gelebilecek belalardan sakınmasını söyledi. ''Şu gözler öyle şeyler gördü ki Sir'' dedi. ''Her Hristiyan'ın tüyleri diken diken olur. çok geceler burada olup biten korkunç şeyler yüzünden göz kırpmadığım vakidir. Fakat Mr. Otis ve karısı bu temiz kalpli kadını hortlaklardan korkmadıklarına temin ettiler. Yaşlı kadın yaradanın yeni hanımıyla beyinden razı gelmesi yolunda dualar edip maaşına zam yapılmasını da ayarlayarak iki yana sallana sallana odasına gitti. İkinci kısım. Fırtına bütün gece esti savurdu ama özellikle dikkat çekici bir şey olmadı. Oysa ertesi sabah kahvaltıya indiklerinde korkunç kan lekesi gene yerindeydi. Kabahat paragon deterjanında değildir, sanmıyorum dedi Washington. Çünkü her şeyi denedim, hortlağın işi olmalı. Sonra lekeyi bir kere daha ovdu çıkardı. Ama leke ertesi sabah yine yerindeydi. Üçüncü günün sabahı da yerindeydi. Oysa Mr. Otis kütüphaneyi geceliğin kendi eliyle kilitlemiş, anahtarını da yukarı götürmüştü. Bütün aile ilgilenmişti artık. Mr. Otis hortlakların varlığını reddederken çok dogmatik davrandığından kuşkulanmaya başladı. Mrs. Otis Ruh Bilim Derneği'ne katılma kararını dile getirdi. Washington ise cinayetle ilişkili olarak kan lekelerinin kalıcılığı üzerine Monsieur Myers ve Podmore'a uzun bir mektup yazdı. O gece hayaletlerin nesnel varlığı konusunda bütün kuşkular ebediyen silinip atıldı. Sıcak ve güneşli bir gün geçirmişlerdi. Gecenin serinliğinde bütün aile bir araba gezintisine çıktılar. Saat 9'da geri dönerek hafif bir yemek yediler. Konuşma hiçbir şekilde hortlaklar konusuna yönelmedi. Bu yüzden de çoğu kez psişik olayları önceleyen algıya açık beklenti durumu bile ortada yoktu. Bu arada Mr. Otis'ten öğrendiğim kadarıyla konuşulan konular yüksek sınıftan kültürlü Amerikalıların konuştuğu türdendi. Miss Fanny Davenport'un aktris olarak Sarah Bernhardt'tan çok daha üstün olduğu, en seçkin İngiliz evlerinde bile yeşil mısır, esmer buğday ve mısır lapası bulmanın güçlüğü. Dünya ruhunun gelişme sürecinde Boston'un önemi, tren yolculuğunda bagaj taşıma sisteminin avantajları ve Londralıların kelimeleri ağızlarında yuvarlamalarına karşın New York aksanının tatlılığı. Doğa üstüne hiç değinilmediği gibi Sir Simon de Canterville'in de hiçbir şekilde bahsi geçmedi. Saat 11'de aile odalarına çekildi ve yarım saat sonra bütün ışıklar söndürüldü. Bir süre sonra Mr. Otis kapısının önünden koridordan gelen garip bir gürültüyle uyandı. Kulağa gelen ses madeni bir şeyin tangırdaması gibiydi ve sanki her an biraz daha yaklaşmaktaydı. Hemen kalktı, bir kibrit çaktı ve saate baktı. Saat tam 1'di. Hiç istifini bozmadan nabzını yokladı, normaldi. Garip gürültü devam ediyordu. Onunla birlikte bariz biçimde ayak sesleri de duydu. Terliklerini yatağın altından çıkardı, dolabının rafından küçük, uzun, dikdörtgen bir şişe aldı ve kapıyı açtı. Donuk ay ışığında korkunç suratlı ihtiyar bir adamla burun buruna geldi. Gözleri kor kırmızıydı, uzun kül rengi saçları keçeleşmiş lüleler halinde omuzlarına dökülüyordu. Çok eski dönemlerin modasının izlerini taşıyan giysileri kirli ve yırtık pırtıktı. Ayak ve el bileklerinden ağır kelepçeler ve paslı prangalar sarkıyordu. ''Saygıdeğer beyefendi'' dedi Mr. Otis, ''şu paslı zincirlerinizi yağlamanızı rica edeceğim sizden. Bu yüzden de size şu Tammany Rising Sun makine yağını veriyorum.'' Tek kullanımda mükemmel sonuç verdiğini söylüyorlar. Ayrıca etiketinin üzerinde bu konuda tanıklığına başvurulan pek çok yerel kullanıcının ifadeleri de yer alıyor. Şuraya, mumların yanına bırakıyorum sizin için. Gerektiği takdirde seve seve daha fazlasını da tedarik edebilirim. Bunları söyledikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Orta Elçisi şişeyi koridordaki mermer bir masanın üzerine koydu ve kapıyı kapatarak yeniden istirahate çekildi. Canterville Hortlağı bir an kendini doğal olarak hakarete uğramış hissetti ve olduğu yerde kala kaldı. Sonra şişeyi olanca şiddetiyle cilalı zemine fırlattı. Boğuk iniltiler çıkararak ve iğrenç yeşil bir ışık saçarak koridordan aşağı doğru kaçtı. Ne var ki tam büyük meşe merdiven sağandığına vardığında bir kapı ardına kadar açıldı. Beyaz elbiseli iki küçük suret belirdi ve hortlağın başının yanından büyük bir yastık uçarak geçti. Açıkça görülüyordu ki kaybedilecek zaman yoktu. Bu yüzden hortlak kaçış yolu olarak zamanın dördüncü boyutuna başvurdu. Tahta kaplamalardan içeri girip kayboldu ve ev tam bir sessizliğe gömüldü. Sağ salim evin sol tarafındaki küçük gizli bir bölmeye ulaştığında biraz soluklanmak üzere bir ay ışığı huzmesine yaslandı ve durumunu gözden geçirmeye karar verdi. 300 yıldır süren parlak ve kesintisiz kariyerinde hiçbir zaman bu kadar ağır bir hakarete uğramamıştı. Dantelleri, elmasları içinde aynasının karşısında oturan dul düşesi nasıl korkutarak ona bir nöbet geçirttiğini aklından geçirdi. Sadece boş misafir odalarından birinin perdeleri arasından sırıtarak histeri krizlerine sürüklediği 4 hizmetçiden birini, bir gece geç vakit kütüphaneden çıkarken mumunu söndürdüğü için o gün bugündür kendini tam anlamıyla sinir hastalıklarına vakfetmiş Sir William Gull'ın bakımı altında bulunan yöre rahibine. Bir sabah erkenden yatağından kalktığında şöminenin yanındaki koltuğa oturmuş güncesini okuyan bir iskelet görünce beyin humması geçirip 6 hafta yataktan çıkamamış ayağa kalktığında da kilisenin bağrına geri dönüp o pek fena şöhretli Monsieur de Voltaire ile olan ilişkisini kesmiş olan ihtiyar Madame de Tremoyac'ı. Kötü bir insan olan Lord Canterville'in giyinme odasında yarı yarıya gırtlağına sokulmuş bir kar ovalesiyle boğuluşunu ve tam ölmeden önce Crockford Kulübü'nde bu kart marifetiyle Charles James Fox'un 50 bin poundunu üttüğünü itiraf ve kartı kendisine hortlağın yutturduğuna yemin ettiği o korkunç geceyi hatırladı. Bütün büyük başarıları bir bir geldi aklına. Yeşil bir elin pencerenin camını tıklattığını gördüğü için kendini vuran kahyadan, beyaz tenine gömülmüş 5 parmağın izini gizlemek için boğazının etrafına her daim siyah kadife bir bant takan ve sonunda Kings Walk'un bitimindeki sazan balıklı göle atlayıp intihar eden güzel Lady Stutfield'a kadar. Gerçek bir sanatçının coşkulu bencilliğiyle en meşhur performanslarının üstünden bir bir geçti. En sonuncusunu Kızıl Ruben ya da boğularak öldürülmüş bebek kılığında ortaya çıkışını, ya Bexley bataklığı sülüğü avurdu çökük Gibeon olarak meslek hayatına adım atışını, ya da güzel bir haziran akşam üzeri tenis sahasında sadece kendi kemikleriyle maç yapmak suretiyle ortalığı birbirine katışını hatırlayınca kendi kendine acı acı gülümsedi. Ve bütün bunlardan sonra 2 tane zavallı modern Amerikalı geliyor, zincirleri için makine yağı veriyorlar. Kafasına yastık atıyorlardı. Katlanılacak gibi değildi. Ayrıca tarihte hiçbir hortlağa bu biçimde davranılmamıştı. Bu yüzden intikam almaya yemin etti ve gün ağarıncaya kadar derin düşüncelere dalmış bir vaziyette oturdu. Üçüncü kısım. Otisler ertesi sabah kahvaltıya indiklerinde hortlak konusunu uzun uzadıya tartıştılar. Birleşik Devletler Orta Elçisi armağanının kabul edilmediğini görünce haliyle biraz kızmıştı. Hortlağa kişisel bir ithamda bulunmaya niyetli filan değilim. Ayrıca onun bu evde bulunduğu süre göz önüne alınırsa kafasına yastık atmanın da pek kibarca bir davranış olmadığını söylemek zorundayım. Çok yerinde bir ifadeydi. Fakat ikizler bunu duyar duymaz kahkahalara boğuldular. Öte yandan diye devam etti, makine yağını kullanmayı gerçekten reddediyorsa zincirlerini elinden almamız gerekecek. Yatak odası kapılarının önünde bu gürültüyle uyumak gerçekten imkansız. Ne var ki haftanın geri kalanında onları rahatsız eden olmadı. Dikkatlerini çekerek heyecan yaratan tek husus kütüphanedeki kan lekesinin tekrar tekrar belirmesiydi. Bu gerçekten de garipti. Çünkü kütüphanenin kapısı geceleri Mr. Otis tarafından kilitleniyor, pencereler sürgüleniyordu. Lekenin renginin bu kalemun gibi değişip durması da epeyce yorumlara konu oluyordu. Bazı sabahlar mat kırmızı, neredeyse çini mürekkebi kırmızısı oluyor, sonra parlak kırmızı, derken koyu mor oluyordu. Hatta bir keresinde özgür Amerikan Reformist Episkopalyen Kilisesi'nin saadet törenleri uyarınca sabah dualarını etmek üzere kütüphaneye indiklerinde lekenin parlak zümrüt yeşili olduğunu gördüler. Lekenin bir çiçek dürbünündeki gibi renk değiştirmesi bizimkileri tabiatıyla çok eğlendiriyor ve her akşam hiç çekinmeden bahislere girişiliyordu. Şakaya dahil olmayan tek kişi anlaşılamayan bir nedenle kan lekesini görünce her defasında çok üzülen ve lekenin zümrüt yeşili olduğu sabah neredeyse ağlamaklı olan küçük Virginia'ydı. Hortlak ikinci kere bir pazar gecesi ortaya çıktı. Herkes yattıktan kısa bir süre sonra ev koridordaki korkunç bir tangırtıyla ayağa kalktı. Merdivenlerden bir koşu aşağı indiklerinde kocaman eski bir zırhın yerinden çıkıp taş zemine yuvarlandığını, uzun arkalıklı bir sandalyeye oturmuş Canterville Hortlağ'ın ise yüzünde müthiş bir acı ifadesiyle dizlerini ovuşturmakta olduğunu gördüler. Bezelye üflemeye yarayan kamışlarını yanlarında getiren ikizler hemen ona iki küçük topak üflediler. Böyle bir isabet yeteneği ancak uzun yıllar bir öğretmen üzerinde yapılan uzun ve özenli alıştırmalar sonucunda edinilebilirdi. Bu arada Birleşik Devletler Orta Elçisi de revolverini çekti. Kaliforniya adabına uygun olarak Hortlağ ellerini havaya kaldırmasını söyledi. Hortlağ kudurmuş gibi vahşi bir çığlık atarak yerinden fırladı ve bir sis gibi aralarından geçip gitti. Bunu yaparken de rüzgarıyla Washington Otis'in mumunu söndürerek hepsini zifiri karanlıkta bıraktı. Yukarıya merdiven sahanlığına vardığında kendini topladı ve o meşhur şeytani kahkahasını patlatmaya karar verdi. Bunun birçok kereler son derece yararlı olduğunu görmüştü. Lord Raker'ın peruğunun bir gecede bembeyaz kesilmesine yol açtığı söylenirdi. Lady Canterville'in Fransız mürebbiyelerinin ay çıkmadan işi bırakmalarına yol açtığı ise kesindi. Bu karar uyarınca kubbeli tavan çın çın ötesiye en korkunç kahkahasını attı. Kahkahanın tüyler ürpertici yankısı henüz dinmemişti ki bir kapı açıldı ve üzerinde havai mavi bir sabahlıkla Mrs. Otis dışarıya çıktı. ''Korkarım kendinizi pek iyi hissetmiyorsunuz.'' dedi. ''Size Dr. Dobell'in tentüründen bir şişe getirdim. Şayet hazımsızlık çekiyorsanız çok yararını göreceksiniz.'' Hortlak ona ateş saçan gözlerle baktı ve hemen büyük kara bir köpeğe dönüşmek üzere hazırlıklara girişti. Bu ona haklı bir ün sağlayan becerilerinden biriydi ve aile doktoru Lord Canterville'in amcası saygıdeğer Mr. Thomas Norton'ın geçmeyen zeka geriliğini inatla bu olaya bağlamak eğilimindeydi. Ne var ki yaklaşmakta olan ayak sesleri onun bu niyetinde tereddüt etmesine yol açtı. Bunun yerine hafifçe fosforlu pırıltılar saçmakla yetindi ve tam ikizler üstüne geldikleri an sesi mezardan gelirmiş gibi derin derin inleyerek ortadan kayboldu. Odasına vardığında tamamen elden ayaktan kesildi ve kendine hakim olamadan şiddetle sarsılmaya başladı. İkizlerin kabalığı ve Mrs. Otis'in kaba maddeciliği elbette son derece öfkelendiriciydi. Ama en çok canını sıkan zırhı giyememiş olmasıydı. Modern Amerikalıların bile zırh içinde bir ruhtan etkileneceklerini ümit etmişti. Akla yakın bir sebeple olmasa bile, hiç değilse Canterville'ler şehre indikleri sırada kendisinin bile zarif ve hoş şiirine kendini kaptırarak oyalandığı ulusal şairleri Longfellow'a olan saygılarından. Ayrıca zırh kendi zırhıydı. O zırhı Kenilworth turnuvasında başarıyla kuşanmıştı ve bakire kraliçenin ta kendisi tarafından tebrik edilmişti. Gel gelelim bu sefer geniş göğüslüğün ve çelik miğferin ağırlığı fazla gelmiş, taş zemine yuvarlanmış, iki dizini de oldukça ciddi biçimde sıyırdığı gibi sağ elinin eklemlerini de verelemişti. Bunu izleyen birkaç gün çok hastalandı ve kan lekesini görünür durumda tutmak faaliyeti dışında odasından hemen hemen hiç çıkmadı. Mamafi dinlendiği için gücü yerine geldi ve Birleşik Devletler Orta Elçisini ve ailesini ürkütmek için üçüncü bir girişimde bulunmaya karar verdi. Görünmek için Ağustos'un 17'sini seçti ve günün büyük bir bölümünü gardırobundan giysi seçmekle geçirdi. Sonunda kırmızı tüylü, geniş, sarkık kenarlı bir şapka, kolyenleri ve boynu fırfırlı beyaz bir çarşaf ile paslı bir kamada karar kıldı. Akşama doğru yağmurla karışık korkunç bir fırtına çıktı. Rüzgar o kadar şiddetle esiyordu ki eski evin bütün kapılarıyla pencereleri titriyor, zangırdıyordu. Aslında tam onun sevdiği havaydı. Planı şuydu. Sessizce Washington Otis'in odasına gidecek, yatağın ayak ucundan ona abuk sabuk bir şeyler söyleyecek, sonra ağır tempolu bir müzik eşliğinde kamayı üç kez kendi gırtlağına daldırıp daldırıp çıkaracaktı. Washington'a özel bir kini vardı. Çünkü ünlü Canterville kan lekesini Pinkerton'ın Paragon deterjanıyla çıkarmayı adet haline getirenin ondan başkası olmadığının farkındaydı. Fütursuz ve çılgın delikanlıyı korkunç bir dehşete saldıktan sonra Birleşik Devletler elçisi ile karısının odasına geçecek, buz gibi soğuk elini Mrs. Otis'in alnına koyduktan sonra tir tir titremekte olan kocasının kulağına da ölüler evinin korkunç sırlarını fısıldayacaktı. Küçük Virginia'ya ne yapacağına tam karar verememişti. Kız ona hiç hakarette bulunmamıştı, güzel ve nazikti. Gardırobun içinden bir iki kere derin derin inlemek yeter de artar diye düşündü. Bununla uyanmayacak olursa pencerenin camını titrek parmaklarla tıklayabilirdi. İkizlere gelince onlara iyi bir ders vermeye kesin kararlıydı. İlk yapılacak şey tabii ki o boğucu karabasan duygusunu yaratmak için üzerlerine binmekti. Sonra yatakları birbirine oldukça yakın olduğuna göre yemyeşil, buz gibi soğuk bir ceset biçimine girerek korkudan dilleri tutuluncaya kadar aralarına uzanacaktı. Son olarak da üzerindeki beyaz çarşafı fırlatıp atacak, odanın çevresinde bembeyaz kemikleri ve tek göz bebeğini dört bir yöne yuvarlayarak Dangalak Daniel ya da Müntehir'in iskeleti kılığında dört ayak üzerinde gezinecekti. Bu birçok kereler şaşalı sonuçlar vermiş olan meşhur Manyak Martin ya da Maskali esrarına eşdeğer bulduğu rollerinden biriydi. Saat 10.30'da ailenin odalarına çekildiğini duydu. Bir süre okul çocuklarına özgü tasasız bir neşeyle uykuya dalmadan önce eğlenen ikizlerin attıkları çığlık çığlığa kahkahalar yüzünden rahat edemedi. Fakat saat 11'i çeyrek geçe etraf tam bir sessizliğe büründü. Ve saat 12'yi çalınca işe girişti. Baykuş kanatlarını cama çarptı. Kuzgun ihtiyar porsuk ağacının üzerinde gakladı. Rüzgar yitik bir ruh gibi inildeyerek evin çevresinde dört dönmeye başladı. Otis ailesi uğrayacağı lanetin hiç farkında olmadan uyuyordu. Ve hortlak Birleşik Devletler Orta Elçisi'nin yağmurla rüzgarın sesini bastıran düzenli uğultusunu duyabiliyordu. Zalim görünüşlü kırışık ağzında kötücül bir gülümsemeyle kimseye görünmeden tahta kaplamalardan süzülüp çıktı. Kendisinin ve öldürdüğü karısının aile armalarının mavi ve altın renklerde işlenmiş olduğu çıkma penceresinin önünden süzülerek geçerken ay yüzünü bir buluta sakladı. Uğursuz bir gölge gibi sürüne sürüne ilerledi. O geçerken karanlık bile ondan iğrenir gibiydi. Bir an birinin seslendiğini duyduğunu sanarak durdu. Fakat bu sadece Red Farm'dan gelen bir köpek avlamasıydı. Garip 16. yüzyıl lanetleri savurarak ve paslı kamasını havada bir teviye sallayarak yoluna devam etti. Sonunda bahtsız Washington'ın odasına çıkan koridorun başına vardı. Bir an durup bekledi. Rüzgar uzun kül rengi lülelerini başının etrafında savuruyor, üzerindeki kefeni akılları durduracak dehşette, grotesk ve abartılı biçimlerde kat kat büküyor, kıvırıyordu. Derken saat çeyreği vurdu. Zamanın geldiğini hissetti. Kıskıs gülerek köşeyi döndü. Ama bunu yapar yapmaz acıklı bir korku inletisi savurarak sırt üstü yuvarlandı. Ve bembeyaz kesilmiş suratını uzun kemikli ellerinin ardına gizledi. Tam önünde havaya oyulmuş bir resim gibi kıpırtısız ve bir delinin rüyası kadar canavarca korkunç bir hayalet duruyordu. Başı kel ve pırıl pırıl cilalıydı. Yüzü yuvarlak, şişman ve beyazdı. Sanki çirkin bir kahkaha yüzünün çizgilerini ebedi bir sırıtış haline getirmişti. Gözleri kızıl ışıklar saçıyordu. Ağzı ardına kadar açılmış bir cehennem kuyusuydu. Üzerindeki esvap tıpkı kendisininki gibi o devasa gövdeyi sessiz karlarla sarıp sarmalıyordu. Göğsünde üzerinde eskil harflerle yazılmış garip bir yazı olan bir tabela vardı. Bu bir utanç levhası. Akıl almaz günahların dökümü korkunç bir suç kaydı olmalıydı. Sağ eliyle ise ışıltılı geniş ağızlı bir kılıcı havaya kaldırıyordu. O ana kadar hiç hortlak görmediği için doğal olarak müthiş korkmuştu. Ve ürkünç hortlağa ikinci kere acele bir bakış attıktan sonra odasına kaçtı. Koridordan aşağı doğru hızla koşarken uzun beyaz çarşafa takıldı, sonunda paslı kamayı elçinin çizmelerinden birinin içine düşürdü. Sabah kahya kamayı oradan bulup çıkardı. Odasına kapağı attığında kendini küçük bir ot şilden üzerine attı ve yüzünü elbiselerinin içine gömdü. Mamafih bir süre sonra o eski cesur Canterville ruhu geri döndü ve şafak söker sökmez gidip öteki hortlakla konuşmaya karar verdi. Bu kararı uyarınca şafak tam tepeleri gümüşlerken tüyler ürpertici hortlağı ilk kez gördüğü noktaya geri döndü. Olsun, iki hortlak bir hortlaktan daha iyiydi ve bu yeni arkadaşın yardımıyla ikizlerle daha iyi başa çıkabilirdi. Mamafi o noktaya geri döndüğünde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Belli ki hortlağa bir şeyler olmuştu. Çukur gözlerinin feri tamamen sönmüş, parlak yalımlı pala elinden düşmüş, hortlak gerilmiş, rahatsızca duvara yaslanmıştı. Atılıp kollarını aldı hortlağı. O anda dehşetle kafanın kayıp yere yuvarlandığını, bedeninin iki büklüm olduğunu gördü. kollarının arasında beyaz pika bir örtüye sarılmış bir süpürge tuttuğunu, ayaklarının dibinde ise bir mutfak bıçağıyla içi oyulmuş bir şalgam durduğunu gördü. Bu garip değişimi anlayamayarak ummalı bir aceleyle levhaya yapıştı ve sabahın kül rengi ışığında şu korkutucu kelimeleri okudu. Otis Hortla, tek gerçek ve asıl hayalet, taklitlerinden sakınınız, şubemiz yoktur. Birden her şey kafasına dank etti. Aldatılmış tufaya getirilmiş atlatılmıştı. Gözlerine o eski Canterville bakışı geldi. Dişsiz diş etlerini hırsla birbirine sürttü. Kurumuş ellerini havaya başının üzerine kaldırdı. Eski tarz süslü kelimelerle yemin etti. Horoz iki kere o şen kalk borusunu öttürdüğünde kan dökülecek, cinayet sessiz adımlarıyla yürüyecekti. Bu korkunç yemini henüz savurmuştu ki uzaktaki bir çiftliğin kırmızı kiremitlerle kaplı damında bir horoz öttü. Hortlak uzun, pes, acı bir kahkaha attı ve bekledi. Saatlerce bekledi. Fakat horoz nedendir bilinmez bir daha ötmedi. Sonunda saat 7:30'da hizmetçilerin gelişiyle korku dolu bekleyişini sona erdirmek zorunda kaldı. Saklana saklana odasına geri döndü, nafile umutlarını ve boşa çıkan girişimini düşünüyordu. Odasında pek sevdiği çeşitli eski şövalyeli kitaplarını gözden geçirdi ve bu yeminin her edilişinde horozun iki defa öttüğünü saptadı. ''Lanet olasıca işe yaramaz hayvan!'' diye söylendi. ''Kalın mızrağımı gırtlağına kadar sokup seni öttürdüğüm günleri de gördüm ya, sen ona bak!'' Sonra rahat bir kurşun tabuta çekildi ve akşama kadar da oradan çıkmadı. We'll be right back.